Allah'ın süngüleri, Reis Paşa Attila İlhan.
Ayrım 8.
İngilizlerin meclisi mebusanı basıp mebusları derdest ederek payitahtı fiilen işgal ettikleri geceden beri sahneye uzun siyah saçları dalga dalga omuzlarına sarkmış, lale alı dudakları, görünmez öpücükleri açık, sağ elinde İngiliz, sol elinde Yunan bayraklarıyla çıkıyor. Süt beyaz gerdanına yapıştırılmış al yeşil mavi pullarıyla vücudunun pür ahenk çalkantısına akla durgunluk veren bir renk zenginliği katıyordu. Daha düne kadar kalyoncu kulluktaki Barba Andon'un Selahattin meyhanesinde sürünürken şimdi Cadde-i Kebir'deki meşhur Parizyana'da saltanat sürüyor. Gülistan Satvet şahsen onu oldum olası kifayetsiz bir hayli de vulgar bulur. Ama Miralay Dickens'ın cenaplarına laf anlatamıyor ki. Bu çılgın köçeğin sahne ihtirası ve iki cinsiyet arasında durup dünyaya adeta meydan okuyuşu onu ziyadesiyle etkiliyormuş. Sözde içine yuvarlandığı işgal dağdağısını unutmasına, geceleri olsun başını dinlemesine yardımcı oluyor ama sözde. Beyaz orduların mağlubiyeti Rusya kapısını kapadı maydır. Bu Anadolu'nun ehemmiyetini fevkalade artırır. Hele Kemalistlerin Kafkasya üzerinden Bolşeviklerle temas aradığı hesaba katılırsa. Gülistan Satvet sigara yakmaya hazırlanıyordu, durdu. Küf yeşili gözlerinde koyu bir şüphe sordu. Bu husus katiyet kasbetti mi? Miralay Dickens'ın üzeri armalı gümüş çakmağını ona uzatıyor, dudaklarında belli belirsiz bir tebessüm. Bazı ihtimaller my dear, bazı katiyetlerden çok daha mühimdir. Kaldı ki Kaymakam Rawlinson'ın Erzurum'dan hafi olarak gönderdiği malumat. Cümlesini askıda bırakıp çakmağı tutan eliyle Rawlinson'ın altını çiziyor. Aramızda yani istihbarat muhitinde ona Kürtlerin Lawrence'ı deriz. Hindistan'daki General Lawrence'ın biraderidir. Gülistan Satvet, rimelden ağırlaşmış kirpikleriyle, gözleri yarı yarıya örtülü, ağzı hizasında tuttuğu bardağı üzerinden Parizyana kalabalığını taramaktadır. Birisini arıyor ya, kimi? Yoksa yüzbaşı Rene'yi mi? Çünkü Gülistan'ın en tahammül edemediği birisi tarafından terk edilmiş olmak. Mahiyeti ne olursa olsun herhangi bir ilişkide terk etmek hakkı münhasıran ona aittir de. Masalarında herkesin Eddie J diye çağırdığı o Reuters muhabiri Edwin J. Hansen. Saçı, kaşı, kirpiği, örümcek kızılı. Sigarasını parmaklarıyla kendisi sarıp içen o tıknaz sakallı Miralay Dickens'ını soru yağmuruna tutmuş. Ankara Demir Yolu'nun son durumuna dair malumat istiyor. Biz ajans olarak Lefke Köprüsü'nün Kemal'in askerleri tarafından tahrip edildiğini kendi imkanlarımızla tespit etmiş bulunuyoruz. Esasen Cenup'ta, Ulukışla civarında da bir tahrip keyfiyeti mevcut. Yani bütün bunlar demir yoluyla Ankara'ya ulaşmayı imkansız kılıyor. Sustu, sardığı sigaranın kağıdını acayip pembe diliyle ıslatıp yapıştırırken daha saygılı bir ses ve ifadeyle ilave etti. Siz Colonel, keyfiyeti bize resmen teyit edemez misiniz? Miralay Dickens'ın yine o belli belirsiz tebessümüyle cevap verdi. Daha da fazlasını my dear. Kemal cüretkar bir adam. 30'a yakın neferimizi derdest ettirmiş, iki mühim mevkiyi tahliye etmek zaruretinde kaldık. Binaenaleyh Ankara'ya şifendifer tarikiyle intikal imkansız. Evet. Gülistan Satvet kızıl buğulu dudaklarında sır söyler gibi usulca bıraktığı dumanların arkasında yarım bakışlarını yine kalabalık üzerinde gezdirerek soracaktır. Paşanın mütekebbir, dahası küstah bir zat olduğu rivayet edilir. Maksadınız bir mülakat temini ise vazgeçmeniz şayanı tavsiyedir, dear Mr. Hansen. Eddie J. hiç ummadığı bir cevap veriyor. Benim gitmem de mevzu bahis olabilir ama hakikatte buna niyetlenen iki müttefik meslektaşımız. Birisi Amerikalı, öbürü Fransız. İşte bu şayanı taaccüp bir şey. Anadolu'ya intikal. Bir Osmanlı için bile bir serencam. Kimmiş bu sergüzeştçiler? Amerikalı olan Jimmy Fowler, New York Times'dan. Fransız bir kadın, Marie-Laure Oislet, Le Temps gazetesinden. Edwin J. Hansen sigarasını yakarken durakladı. Miralay Atkinson'a eğilerek daha alçak sesle ekliyor. Kadın müthiş gönül, demir yolunu kontrol maksadıyla Afyon'a yerleştirilmiş kıtamızın geri çekildiğini bize o söyledi, elinde bazı dokümanlar. Gülistan Satvet en soğuk sesi ve ifadesiyle araya giriyor. Yani Fransız istihbaratından Yüzbaşı Lavier'e demek istiyorsunuz. İkisi arasındaki alakayı duymamış olabilir misiniz? Marie-Laure Oislet adını duyar duymaz adeta ilikleri donmuştu. Modern bir Osmanlı kadını sıfatıyla her noktayı nazariyeden kendisini bu gösterişli kadına faik addediyordu. Tek noksanı Fransız olmayışı. Tanrı'nın işlerine akıl mı erer? Niye devleti aliyenin Paris sefiri kebiri Refii Satvet Bey'in kerimesi olarak dünyaya geleceğine, Fransa devleti fehimesinin Dersaadet sefiri kebiri Monsieur falanın kızı olarak dünyaya gelmiyor? O takdirde hayatı ne kadar kolaylaşacaktı? Osmanlı'dan ziyade ruhunu Fransız hissetmiyor mu? René'ye bu mertebe zayıf olmasının altında yatan hakikat de belki bu. Sigarasını ağzından çıkarıp kül tablasında ezdi. Fransızlara itimat dedi, asla caiz değildir. Eddie J. aynı fikri paylaşmıyor. Ondan çok Miralay Dickinson'a, üstelik haberi teyit ettirmek istercesine diyor ki, çok rica ederim, mademoiselle öyle düşünmeyiniz. Kilikya'da iyi iş gördüler. Ayıntap şehri düştü düşecek. Kemalist gerilla şefi Şahan Bey'in öldüğüne dair haberler geliyor. Miralay Oliver Hugh Dickinson oralı bile olmadı. Parisiana'da uzun boylu iş konuşmak istemiyor. Esasen Benli Panayo'nun sahneye çıkmak üzeredir. Onu mıknatıs gibi buraya çeken gerçekte bu çılgın köçeğin çetrefil cinselliği. Bu cinselliğin ayaklandırdığı çağrışımlar zinciri. Çöl Harbi'nin en umutsuz günleri nasılsa Kahire'ye gelebilmiş, aziz dostu T.A. Lawrence'la Arap Mahallesi'nin tozlu, sıcaktan camları gevşemiş batakhanelerinde hünerli parmakları zilli, acayip fellah köçekleri keşfe çıkıyorlar. Nil gecesinin koyu sıcak ve mavi derinliklerinde zahle rakısı, hurma, kirli ter ve acı biber kokuları, uzaktan uzağa yankılanan mustarip dümbelekler. Konstantinopol neresinden bakılırsa bakılsın Kahire ile Kabil'i kıyas bir yer sayılamaz. Burası bir metropol. Minarelerine rağmen sanki batılı bir şehir. Hele müttefiklerin yönetimine intikalden sonra büsbütün böyle. Parisiana'nın Paris'teki bir gece kulübünden farkı nedir? Ya da Gülistan Satvet'in modern bir Fransız madmazelinden farkı? Gülistan salonun en kuytu köşesindeki o masada yüzbaşı René Larivia ile Marie-Laure Oselet'in oturduğunu işte tam o sırada gördü. Hep oradaydılar da o mu fark etmemişti? Yoksa bir dalgınlık anında mı geçip oturdular? René'nin gamzeli tebessümünü, köşeli sarışınlığını, rafine erkekliğini hatırlamış olmak haleti ruhiyesini o dakika alt üst ediyor. O mon Dieu, quel chaleur! Kulağının çevresinde dolaşan o cehennem sıcağı, kışkırtıcı nefesi, ısrarlı ve inatçı dudaklarının teninde parıltılı salyangoz izleri bırakan yapışkan ıslaklığı. Daha geçen hafta geceyi birlikte geçirebilmek için ona handi ise ayı vaat eden bu seviyesiz çapkın, şimdi karşısına geçmiş bir Fransız yosmasıyla dudak dudağa ona nispet yapıyor. Gülistan Satvet bu mertebe çiğ bir kabalığı, Osmanlı zabiti binbaşı Ferit Bey'de bile görmemişti. Oysa adam süvari lakabıyla ayı. Birden kopan alkış fırtınası genç kadını içine daldığı kötümser düşüncelerin labirentinden çekip çıkaracaktır. Ne oluyor? Parisiana olanca seyircisi hatta garsonları ve barmenleriyle ayağa kalkmış, Benli Panayot'un sahneye çıkışını tesit ediyor. İki elinde bu amaçla hazırlanmış birer küçük bayrak, İngiliz ve Yunan bayrağı, yaldız yansıması, pul ışıltısı ve renk cümbüşü içinde o dans edeceği müziği saçlarından yakalamış, sanki yerden yere vurarak öyle bir çıkış çıkıyor ki alkışlar iki katına yükseldikten başka arasına T. tiz ıslıklar, bravo sesleri, Rumca iltifatlar karışıp nümayişi iyice abartıyor. Gülistan Satvet aynı heyecanlı hayranlığı Mirelay Dickinson'ın yüzünde görünce basbayağı sinirlendi. Şampanyasını dikip bir kere de bitirdi, sesinde belirgin bir tiksintiyle dedi ki, alt tarafı çenginlik taslayan bir köçek. Ona bu meclubiyetin manasını ve mahiyetini anlayamıyorum doğrusu. Marie-Laure Oislet, su mavisi badem gözlerini yüzbaşı Larivière'nin içi daima gülen gözlerine teklifsizce akıtmış, Parisiana seyircisinin kopardığı onca vaveyla ve dağdağıya rağmen Benli Panayota'da sahnedeki hünerine de atf-ı nazar tenezzülünde bulunmamıştı. Görür görmez yakışıklılığına değil dirayetine vurulduğu bu genç zabitten Anadolu'daki gelişmelerle ilgili ne kadar malumat sızdırabilirse Le Temps'a o kadar çarpıcı haberler ulaştırabileceğinin farkında. Marie-Laure'nin yüzü geniş, teni adeta buz beyazı, elmacık kemikleri, hafif çıkık penguen siyahı yansımalı saçları, kulak hizasından kesilmiş, ensesi makineyle alınmış, yüksek o simsiyah kaş, kirpik ve saç çerçevesi içinde badem irisi gözleri, su mavisi parıltısıyla insanı şaşırtıyor. Daima alaycı bir gülümsemeye ayarlı dudaklarından, sık ve dolgun kirpiklerinden başka boyalı yeri yok. Sadece ateş kırmızısı ruj ve gece laciverti rimel. İçerlik bir sesle Fransızcayı öylesine dolu dolu konuşuyor ki iri kemikli gövdesinin dolgun ama sımsıkı yapısına tas tamam oturmuş. Yüzbaşı René Larivière'yi tedirgin etse de İngiliz sufrajetlerininkini andıran giyimi kuşamı edebilir. Koyu renk, erkek kesimi ceket, düz eteklik, topuksuz iskarpinler, hatta kravat. Şarabını yudum yudum içmesi de canını sıkmıyor değil ama Marie-Laure'nin erkeğini derin ve kıvamlı bir göl gibi öyle bir içine alışı var ki. Tebessümünde o ihtisayla yüzbaşının çakmağını elinin tersiyle itti, sigarasını mutlaka kendi ateşinden yakarmış. Prensibi bu. Daha önce de söylemişti ya, René Larivière'nin salon zabiti sosyete nezaketine şartlanmış bir kere. O da sigarasını paketinden alıp ağzına iliştirirken hemen çakmağına davranıyor, aralarında hoş bir şaka. Şaka bir tarafa, hakikatte cevabı verilemeyen ne çok soru var. İstanbul'un adeta yeniden işgali nedir? Anadolu'ya mütemayil Salih Paşa hükümetine bir baskı ya da uyarı mı, yoksa Samojes'te Mehmet Vahidettin'in pozisyonunu pekiştirmek amacını mı güdüyor? Hükümetin istifa edeceği doğru mu? Babali'deki kabine toplantısında nazırların bunu tartıştığı ısrarla söyleniyor. Eğer istifa gerçekleşirse yeni sadrazam kim olacaktır? Tevfik Paşa mı yoksa damat Ferit Paşa mı? Fransa'nın çıkarları açısından bakılırsa acaba? Marie-Laure Oislet sözlerine şarap bardağından aldığı küçük yudumları ilave ederek soracaktır. Vous connaissez Reşit Ahmet Bey ne sait pas? Bana bazı saray dedikodularını nakletti padişah. Hürriyet ve İtilaf kanadından yeni sadrazam konusundaki telkinlere fena halde kızmış, hatta demiş ki, ben istersem Rum patriğini de, Ermeni patriğini de, haham başını da sadrazam tayin ederim. Şarap bardağını tekrar dudaklarına götürüyordu durdu, sesinde yarı şüphe, yarı istihza diyor ki, sizce Miralay Reşit Ahmet bir ajan mıdır? Nedense içimde öyle bir his. Yüzbaşı Larivière, Marie-Laure'nin öteki elini avuçları arasına almış okşuyordu. Gerçek bir Fransız kadını, gazeteci bile olsa ne kadar farklı. Ne Madame Despina'nın aynalı çeşmedeki evinde rastladığı Rum dilberi, bilezikli, kalyopiye benziyor, ne de enikonu Fransızlık taslayıp gülünç olan Gülistan Satvet Hanım'a. Gözlerinin içine dağılan ışık serpintileriyle cevap verdi. Tebrik ederim Marie-Laure, umduğumdan iyisiniz. Miralay doğrudan sultana bağlı yıldız istihbaratının gözde bir elemanıdır. Bunlar ecnebiden ziyade Kemalistlerle ve İttihatçılarla uğraşırlar.
Ayrım sonu.